Ayrım 8.
Bir gözü Zole kaptanı görürken öbürü çevresindeki karışık insanları kolluyor, dostunu düşmanına ayırmanın güçlüğünü hatırlatıyordu ona. Hayır, üstünde silahı olsa bile yeri değildi burası. Ama yine o kuvvetli avcı içgüdüsüyle seziyordu ki avı çıkmıştı önüne. Kendisi izindeydi. Elinden kurtulamazdı artık. Tıpkı bir tavşan, bir çulluk, bir sarı asma gibi. Şu taşın gerisinden çıkınca değilse bile, öbürünün ardından çıkınca ya da şu dala konmuşken değilse bile öbüründen havalanırken görecekti hesabını. Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı demeden ilk çıkan alıcılara sattı. Pazar yerinden ayrıldı. Zole kaptanla tayfalarını kasabanın çarşısında dolanırken buldu. O gün akşama kadar kaptanla adamlarının ne yaptıklarını, kimleri gördüklerini karşıdan izledi. Zole kaptanla tayfaları o gün öğle yemeğini alana bakan ana cadde üstündeki Bulgar börekçide yediler. Yemekten sonra yine biraz çarşı pazar dolandılar. Bulgarların gittiği bir kahvede oturdular. Kasabadaki Bulgarlarla çene çalarken akşama ettikten sonra akşam yemeklerini yine o Bulgar börekçide yediler. 5-10 Bulgar'ın dışında kasabadaki Türklerin, Rumların, Arnavutların yüreklerinde bir burukluk bırakarak yatsı okunurken atlarına binip gittiler. Ertesi çarşamba Zole kaptan ardında 9 atlısıyla kuşluğa doğru yine Florina'da göründü. Tıpkı bir hafta önceki gibi istasyonun altından kasabaya girdi. Pazar yerine kadar tek caddeyi geçti, kışlaya saptı. Kurşunlu camisinin önünden derenin karşı yakasını izleyerek karakolun yanından kasaba alanına çıktı. Bir hafta önceki sokağa sapınca atlarından indiler. İçlerinden biri atların başında kaldı. Öbürleri çarşı pazar dolandı. Öğle akşam yemeklerini börekçide yediler. Öğleden sonrayı bir hafta önceki gibi kasabadaki Bulgarlarla geçirip yatsıya doğru kasabadan ayrıldılar. Saadettin o haftada Zole ve tayfalarıyla pazar yerinde karşılaştı. Zole'yi atı üstünde gelir görünce bir hafta önceki şaşkınlığını duymadı bu kez. Bir hafta önceki gibi kendini küçülmüş, onuru yaralanmış olarak da görmüyordu. Sadece daha da artmış, birikmiş olarak o tiksinti, o bulantı kalmıştı bir hafta önceki duygularından içinde. Bunun dışında yüzü gülüyordu neredeyse. Sezişinde aldanmamıştı. Avı önündeydi. Daldan dala konuyor, tüfeğinin ucundan ayrılamıyordu. Çete Ağustos boyunca çarşambaları Florina'ya gelişlerini aksatmadı. Eylül'ü de böyle geçirdi. Atlılar yine her çarşamba öğleye doğru göründüler. Florina'nın ana caddesinde nal takırdattılar, pazar yerinin kalabalığını yardılar, kışladaki subaylara, Kurşunlu Camisi'nin önünde abdest alan Müslümanlara, karakol görevlilerine silahlarıyla göründüler. Belli yerde atlarından inip çarşı pazar dolaştılar, alışveriş ettiler. Öğle akşam alana bakan börekçide karın doyurup yatsı okunurken kasabadan ayrıldılar. Değişen tek şey günler her gelişlerinde kısalıyordu biraz daha. Zole ile adamları artık akşam yemeklerini kasabanın sokak fenerleri yandıktan sonra amyant gömlekli lüks lambasıyla aydınlatılan börekçi dükkanında yiyorlar, gecenin karanlığında ayrılıyorlardı kasabadan. Karakol komutanı Yüzbaşı Aziz Bey elinden geldiği kadar kasaba dışında olmaya çalışıyordu çarşambaları. Kasabada kalacak olsa, çarşıda pazarda Zole ile karşılaşırlarsa hükümet ileri gelenleri gibi elini sıkıp hoş geldin demesi gerekecekti. Bu yumuşaklığı gösterebilecek yaratılışta değildi o. Kasaba halkı esnaf ne düşündüğünü kendine saklıyordu Zole'nin kasabaya ilk gelişlerinde. Ne Türkler, Rumlar yakınır görünüyorlar, ne de Bulgarlar övünüyorlardı açık açık. Aradan 2 ay geçince çok kişi eskisi gibi duygularını saklayamaz oldu. Hürriyetin ilanıyla değişen neydi? Dağlardaki çarpışmalar durmuştu ama dövüşenler, dolu silahlar, çapraz fişekliklerle böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşırlarken her gün yeniden başlayamaz mıydı eski kavgalar? çok kişinin tedirginliğini açığa vurduğu gibi Eylül çıkarken dağlarda tek tük silahlar patladığı duyuluyordu da. Hükümetin eski komitacılara gösterdiği bu geniş hoşgörüyü kasaba Türkleri önceleri uyuşukluk, hoşnutsuzlukları arttıkça körlük olarak karşılamaya başladılar. Gerçi henüz Osmanlı ülkesiydi ama Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar yakın gelecekte Makedonya'yı bölge bölge kendilerinin gözüyle görüyorlardı şimdiden. Zole Kaptan gibi santralist komitacılarsa Makedonya'da bağımsız bir Bulgar devleti kurmak için savaşıyorlardı. Santralist, Bulgar komitacıları Verhovisler ve Santralistler olarak ikiye ayrılmıştı. Santralistler Makedonya'da bağımsız bir Bulgar devleti kurmak, Verhovisler Makedonya'yı Bulgaristan'a katmak için karışıklıklar çıkarıyor, Bulgar azınlığı dışında kalan Makedonyalıları yıldırmaya çalışıyorlardı. Zole Kaplan'ın kasabaya silahlı geliş gidişlerinde doğurduğu tatsızlık, yürek burukluğu 2 ay içinde iyice dillenir oldu. Niye göz yumuluyordu bu gösterişe, bu açık meydan okumalara? Hangi akla hizmet ediyordu baştakiler? Binbaşı Enver Bey, daha öbür arkadaşları İstanbul'da yüksek koltuklara yerleşince ne çabuk unutmuşlardı Makedonya dağlarında komitacılar ardında koştukları günleri. Selanik'te banka soyan, limanın ortasında o koskoca Fransız gemisi Gudelgivir'i batıran, tiyatroyu Osmanlı Bankası'na uçuran, Batı Trakya'da güvenliklerinden Osmanlı Devleti'nin sorumlu olduğu yabancı uyruklu Fransız mühendislerini, İngiliz rahiplerini kaçıran, sonra bütün bu işledikleri suçların ceremesine karşılık Osmanlı Devleti'nin binlerce altın tazminat ödemesine yol açan bu adamlar değil miydi? 1903'te kanlı İlya günü Makedonya'nın yüzlerce köyünde kasabasında hep birden çıkarılan yangınların, öldürülen erkeklerin, ırzına geçilen kadınların, kızların hesabı niye sorulmuyordu? Politikacılar, geçmişte çok haksızlık oldu, onlar vurdu, biz vurduk, sür git o günlerin hesapları karıştırılırsa kavga edenler barışamaz diyorlardı ama barışmaya niyetli olanın silahla işi neydi? Eski komitacıları silahlarıyla gözü önünde dolaşır gördükçe hangi köylü, hangi esnaf geleceğine güvenirdi. Yüzbaşı Aziz, kasaba Türklerinin bu hoşnutsuzluğunu hep alttan alta körükleyerek dinledi. Kasabalılar, Zole'nin bütün yaptıklarını ettiklerini, geçmişteki bütün yıldırma eylemlerini bir kez daha sayıp döktüler. Yüzbaşı, anlatılan olaylar arasında eski bildiklerini bir kez daha dinlerken, bilmediklerini duyup öğrendi. Saadettin'in babasını Zole Kaptan'ın döve döve öldürttüğünü böylelikle saptadı. Sordu, soruşturdu. Saadettin üstüne bilgi edindi. Dediklerine göre yaman bir avcıydı. 100 adımdan meteliği vururdu. Ayrıca cins bir tazı kadar çevik, solukluydu. Ürküttüğü bir tavşanın ardından bütün gün koşabilirdi. Ekim başlarında bir gün Saadettin'i karakola çağırdı. Odasına aldı, çay içirdi. Konuştu. Delikanlıya anlatılanlardan da çok gözü tutmuştu. Rüzgardaki en küçük bir kokuyu alır gibi uyanık, tetikte bir duruşu, baktığı şeyi bütün derinliğiyle gören pırıltılı gözleri vardı. Sözü uzatmadan Zole Kaplan'a getirdi. Kendisinin ne yazık ki bir asker olduğunu, emirlere uymak zorunda olduğunu söyledi. Üstleri ne derler, nasıl uygun görürlerse öyle davranıyordu. Üstlerinin dokunma dediklerine dokunamazdı. Ama üstleri ne düşünürlerse düşünsünler, yıllardır bunca Türk, bunca Müslüman canı yakan, kendisini dağ dağ ardından koşturan Zole'yi böyle silahlarıyla karşısında görmeye dayanamıyordu. Saadettin konuşmasının sonunda ne çıkacak diye pırıltılı gözleriyle yüz çizgilerinde belirecek en küçük bir değişikliği kollayarak yüzbaşıyı dinliyordu. Yüzbaşı istediğini açıkladı. Bre Saadettin, sen yiğit bir delikanlı görünüyorsun. Üstelik avcısın, iyi nişancısın. Babanı öldüren adamın böyle gözünün önünde elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına katlanacak mısın? Saadettin, yüzbaşıya güvensin mi, güvenmesin mi birden karar veremedi. Karşılığında hafifçe dudak büküp öyle bir omuz silkti ki, benden önce devlet utansın, madem devlet öyle istiyordan katlanacak değilim. Fırsat gözlüyorum, fırsatını denk düşürdüğüm güne kadar her anlama çekilebilirdi. Söyle, ne diyorsun? Saadettin o korkusuz meydan okuyan pırıltılı siyah gözlerini ''Ya sen ne diyorsun?'' der gibi yüzbaşının yüzüne dikmiş susuyordu. ''Korkuyorsun desem korkak görünmüyorsun.'' Saadettin yine omuz silkti. Bakışları alaylı alaylı ışıldadı. ''Korku mu? O da ne?'' gibilerden. Yüzbaşı ''Bana güvenin yok mu?'' dedi sonunda. Saadettin ilk kez ciddileşti. Kısa bir susuştan sonra kaşları hafif çatık, var demekte bir sakınca görmedi. Öyleyse dinle. Buyur, evinde çifteden başka silahın var mı? Silah taşımak, bulundurmak Balkanlarda herkesin hakkıydı. Var. Neyin var? Bir Bulgar nagantım. Daha büyük, bir de gram. Kurşunun, fişeğin, nagantım dolu. Üstünde mi? Bugünlerde üstümden ayırmam. Göreyim. Saadettin yeleğini araladı, kuşağının arasından nagantını topuna kadar çekti. Kalsın. Saadettin nagantını kuşağına yerleştirirken yüzbaşı masasının çekmecesini açtı, küçük bir kutu çıkardı. Açıp içindekileri gösterdikten sonra kapağını yeniden kapattı. Fişek doluydu. Kutuyu Saadettin'e uzattı. Al. Bunlar nagantın için. Yakından vuruşursan bulunsun. Saadettin fişek kutusunu aldı. Yeleğinin iç cebine attı. Sağ olasın. Gran nasıl? Sağlam mı? Sağlam ama boş. Daha doğrusu boş sayılır. Niye? Fişeklerime güvenemem. Kovanları hem nemli hem daha önce atılmış. Yüzbaşının henüz açık duran çekmecesindeydi yine eli. Bir kutudan 6 gram mermisi çıkardı. Aç avucunu. Mermileri bir bir Saadettin'in avucu içine saydı. Bunlar gran için. Yeter mi? Saadettin tek tek mermilerin kapsüllerini, başlıklarını yokladı. Yeni, geniş kapsülü, kaba duman rengi kurşun başlıklı mermilerdi. Avucundaki ağırlıklarıyla keyfini artırıyordu. Yüzü güldü. Sağ olasın. Bugüne kadar hiç düşündün mü Zole kaptandan babanın öcünü almayı? Saadettin alındı bu soruya. Kaşları yine hafif çatıldı. Çok. Hemen ardından ekledi. Her gün, her saat. Ama söyle, istersen bugüne kadar belki 10 kere vururdum Zole'yi. Florina'ya gelirken, Florina'da, Banitsa'ya dönerken. Ne bekledin? Saadettin başını eğdi, yavaşça fısıldadı. Elbet var sırası. Var benim de bir bildiğim. Sustu. Onun susması yüzbaşıyı da durgunlaştırdı. Kısa bir sessizlik geçti aralarında. İkisi de sanki bir an kendi kinleri, öfkeleri içinde yalnız kaldılar. Nedir o? Günü gelir duyarsın. Yüzbaşı koltuğunu öne doğru kaydırdı, oturduğu yerde silkindi. Oğlum, ben seni buraya yardım için, anlaşmak için çağırdım. Söyle, nedir o, ben de bileyim. Saadettin yüzbaşıya baktı. Bakışları hüzünlenmişti, gölgelenmişti. Ölümlerden ölüm beğenemedim be yüzbaşım ona. O nasıl babamı köy ortasında tekmeyle, dipçikle kemiklerini kırdıra kırdıra öldürttü, ben de isterim öyle bir geberteyim ki onu, görenlerin, duyanların aklından çıkmasın, babamın mezarında yüzü gülsün. Yüzbaşı hafifçe, haklısın dedi. Saadettin soludu. Elbet haklıyım. Ben avcıyım ama babam öldü öleli hangi kuşa, hangi taşa nişan alsam sanki karşımda Zole'yi görürüm. Çok iyi ama dinle şimdi. Buyur. Zole'nin sonu artık gelmeli. Buyur be yüzbaşım, sen söyle aklında ne varsa. Yarından sonra çarşamba. Bir aksilik çıkmazsa Zole tayfasıyla yine kuşluğa doğru Florina'da olur. Karanlık bastıktan 2 saat sonra Florina'dan çıkar. Sen yerini seç. Bu işi bitir. Saadettin'in yine o kuşku yerleşti gözlerine. Sonra devriyelerin. Karakolda kim varsa tembihli olacak. Sen bir yana kaçacaksın, onlar başka yana koşacak. Tutulmayacaksın. Saadettin'in dudaklarının iki yanında çok hafif, acımasız bir gülüş belirir gibi oldu. Çakmaklanan bakışlarını oturdukları odanın penceresinden dışarıya dikti. Ben çoktan seçtim yerini. Neresi? Pencereden bütün alan Zoli'nin tayfasıyla öğle akşam karın doyurduğu börekçi dükkanı görünüyordu. Te orada börekçide vurayım isterim. Şarabı elinde lokması ağzında kalsın. Florina'nın ortasında. Konuşmalarının geri kalanını bir iki söze bağladılar. Çarşamba gecesi Saadettin karakolun gerisinden ateş edecek vuracaktı Zole'yi. Karakoldakiler orada burada görevli olacaklar, boş bırakacaklardı karakolu. Saadettin ayağa kalktıklarında yüzbaşının elini öptü. Odadan çıkacağı sırada yine kuşkuyla duraladı. Aklına geleni yüzbaşıya söylesin mi söylemesin mi hemen kestiremedi. Ne durdun, ne geldi aklına? Söyleyeyim mi açık açık? Dinliyorum. Kısmetse çarşamba gecesi vuracağım Zole'yi. Ama ondan sonra gözüm kimseyi görmez. Canı tatlıysa karakoldan kimse çıkmasın karşıma. Yüzbaşı okumuş biri söylese alınırdı bu sözlere. Ben 10 yıldır dağlarda çete kovalıyorum a oğlum. Sözünü tutmayan bir adam olsam çoktan vurulurdum. Saadettin'in sırtını okşadı. Hadi talihin açık olsun. Aklına başka bir şey getirme. Saadettin Müslüman mahallesinin gerisinde tek başına oturduğu damında o gece pencere kanatlarını kapısını kapattıktan sonra gaz lambasının ışığında grasını yağladı, sildi. Namlusunu iki ucundan ışığa tuttu. Pırıl pırıl olduğunu gördü. Gra mermilerini bir mendilin içinde önünde yaydı. Çakısıyla mermilerin yumuşak kurşun başlıklarını bir bir dörde yardı. Böyle başı yarılan, çatallanan kurşunlar saplandığı yerden kolay çıkmaz. Çatallarıyla pençe atar kalırdı. Açtıkları yara şifasızdı. Gra'nın namlusuna tek kurşun sürdü. Emniyetini kapayıp yerine astı. Öbür 5 kurşunu silkip üfledi, yelek cebine yerleştirdi. Ardından nagantını sildi, temizledi. Fişeklerini sürüp emniyetini kapadı. Sıkıştırılır bir aksilik olursa nagantı ile koruyacaktı. En son av torbasını, çiftesini hazırladı. Yemeğini yedi, erkenden yattı uyudu. Ertesi sabah gün doğarken Florina'dan çıktı. Salıyı manastır yönünde Nagoçan köyü ormanlarında avlanmakla geçirdi. Yolu üstündeki köy kahvelerine uğradı. O yöredeki bütün tanıdıklarına göründü. O gece Nagoçan'da bir tanıdığında kaldı. Çarşamba sabahı gün doğarken yine ortalardaydı. Florina'ya inen yollarda karşılaştığı pazarcı köylülerle selamlaştı. O akşam gün batışına yakın Florina'ya 1 saat uzakta Kato Kline bucağında bucak karakolunun karşısındaki kahvede göründü en son. Karakoldaki jandarma bile neredeyse güneş batarken Saadettin'i karşılarındaki kahvede gördüğüne yeminle tanıklık edebilirdi. Kahvedekiler akşam yemeğine gitmek için kalkınca o da göze batmadan kahveden kalktı, Kato Kline'nin kırlarına doğru acelesiz açıldı. Gözden kaybolunca çok iyi bildiği kestirme keçi yollarından koşa koşa Florina'ya döndü. Dağ yolundan doğrudan doğruya Müslüman mahallesinin gerisine indi. Evinden grasını aldı, fişekleri cebine yerleştirdiği yeleğini giydi, yine kimseye görünmeden çamlar arasından taş köprüye vardı. Gra, namlusu yere dönük omzunda asılıydı. Gören olsa onu bir kır bekçisine benzetebilirdi. Köprüyü geçti. Karakolun arka duvarı boş bir arsaya bakıyordu. İyice karanlıktı. Arsanın karanlığına kaydı. Arka duvara yaklaştı. Üzerindeki siyah gömlek, siyah yelek, dar siyah şayak pantolonla o karanlıkta seçilmesi olanaksızdı. Duvarın köşesinden kasabanın alanını gözetlemeye başladı. Sokak fenerleri yanmış, dükkanlar, lüksler, büyüklü küçüklü gaz lambalarıyla aydınlatılmıştı. Alanın üst başında ana cadde üstündeki lokantalar, börekçiler yavaş yavaş kalabalıklaşıyordu. Onun gözlediği Bulgar börekçinin dükkanında 2-3 kişi vardı henüz. Karşıda duvar dibindeki masalar boştu. Dükkan her geceki gibi tavana asılı amyant gömlekli bir lüks lambasıyla aydınlatılmıştı. Ayrıca kapının solunda börek tepsilerinin bulunduğu cam mekanın üstünde daha küçük bir lüks lambası yanıyordu. Çok geçmeden bekledikleri göründü. Zole kaptan ardında 8 sayfasıyla caddenin doğu yönünden çıktı. Börekçiye doğru ilerledi. Tayfaları sağına soluna yayılmışlardı gerisinde. Börekçinin kapısından birer birer içeri daldılar. Kaptan börekçiyi selamladı. Garsonların sırtlarını sıvazladı. Karşıda duvar dibinde yan yana getirilerek birleştirilmiş masalarda sırtını duvara vererek yerini aldı. Tayfalarından üçü sağına, üçü soluna, ikisi de masaların karşılıklı birer ucuna oturdular. Zole kaptan o koskoca göğsü sağlarının sakallarının arasında kalan yüzünün beyazlığıyla karşısında neresinden isterse orasından vurabileceği bir hedefti artık. Grası dipçi yere dayalı önünde iki bacağı arasındaydı. Eliyle kundağından kavramıştı. Vur bitir işini. Yüzbaşı Aziz Bey sanki gerisindeydi, kulağının dibinde cesaret veriyordu. Başını iki yana salladı. Daha değil. Daha sırası gelmedi. Dükkandaki iki garson masanın gerisinde koşuyorlardı. Tezgahta duran ustaları da geldi. Zole kaptanın önünde durdu. Kaptanın emirlerini aldı. Mermerler silindi. Garsonlar şarap sürahilerini, bardakları, çatal bıçakları dizdiler bir koşu. Börek tabaklarını taşımaya başladılar. Saadettin karakola yaklaşan bir ayak sesi duydu. Komiser Manastırlı Raif Efendi'nin karakolun önünde karaltısını gördü. Az sonra köprüden yana sokağa vurdu. Zole kaptan ortadaki sürahiyi aldı. Bardağını kırmızı şarapla doldurdu. Sürahi sağında oturan komitacıya aktardı. Öbür iki sürahi sağda solda oturan tayfalarının elinde dolaştı. Bardakla doldu. Zole kaptan bardağını kaldırdı. Bir sağındakilere bir solundakilere doğru tuttu. Dudaklarına götürdü. Tayfaları onunla birlikte bardaklarını kaldırdılar, yarıya kadar içip önlerine bıraktılar. Saadettin bardağını elinden bırakınca Zole'nin o kocaman göğsü haçına kadar inen sakalıyla önündeki tabağına doğru eğildiğini, börekçinin dilip de verdiği böreğinden bir parçayı çatalladığını gördü. Şimdi sırası dedi dişleri arasından. Yüzbaşı Aziz Bey'e duyuracakmış gibi. Grasını omuzladı, doğrulttu, emniyetini açıp parmağı tetikte bekledi. Zole kaptan çatal elinde doğruldu, başını hafifçe kaldırdı, ağzını açtı. Saadettin kaptanın gözlerini, açık ağzını o anda karşısında gördü. Kaptan sanki ona bakıyor, saklandığı yerde onu görüyordu. Göz göze gelmiş gibiydiler. Kaptanın ağzının içine bakarak tetiği çekti. Kurşun yankılanarak uçtu. Bir cam şıngırtısı koptu. Börekçinin camı yere indi. Zole kaptanın eli ağzına giderken kaldı.